Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım. 6. bölüm. Aaron Spindler. Melez bir bayan, 78 yaşında. Fahişe ve emekli. Son birkaç yıldır bu işte. Düzenli olarak yasal takibata maruz kalmış. Çalıştırdığı bazı kişiler lisansının iptaline neden olmuş ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılması işini pek ciddiye almamış. Birkaç kez dolandırıcılıktan merkeze götürülmüş, ancak tereyağından kıl çeker gibi kurtulmuş, sıyrılmış bu işten. Eve görüntüyü inceledi. Keskin ve ince bir yüz, sarı lapa renginde soluk bir ten, gözler sert. Ağız, memnuniyetsiz bir ifadeyle aşağıya sarkık, düz, yayvan. Nerede çalışıyormuş? Batı yakasında. Şehir merkezinin dışında yolculuk ediyormuş. Eğer 50 yıl geriye gidersen eskiden sanki klas biriymiş gibi görünüyor. Uyuşturucu kullanmaya başlayınca bitmiş. Caz kullanırmış ve kent merkezinin ucuz kesimlerine gitmiyormuş. 40 yaşına gelinceye kadar randevu defteriyle çalışan, evinden alınıp işi bitince evine bırakılan bir fahişeymiş. Kalbi alınmış mı? Hayır, böbreklerini almışlar. Fini döndü ve görüntüyü doğrudan ekrana verdi. Oturduğu binanın güvenliği yokmuş. Bu yüzden içeri kim girmiş, kim çıkmış kaydı yok. Soruşturmayı yürüten dedektifin raporunda katili onun mu içeri aldığı yoksa kapının kilidiyle oynanarak mı içeri girildiği açıklık kazanmamış. Boğuşma izi yok, cinsel bir saldırı yok, görünürde bir soygun da yok. Kurban böbrekleri çalınmış vaziyette yatakta bulunmuş. Otopsiye göre olay kadının ölüsünün bulunuşundan 12 saat önce gerçekleşmiş. Dava durumu nedir? Başlamış ama aktif değil. Fini duraksadı. Lanet olası aktif değil sözcüğüyle ne demek istedin? Bu olaya da seni almayı düşündüm. En önemlisi Roswell adında bir salak, kurbanın öfkeli bir müşteri tarafından öldürüldüğü sonucuna vardığını bildirmiş. Onun görüşü bu vakanın uzayıp gidecek bir vaka olduğu için departmanın zaman ve çabasına değmeyeceği yolunda. Bowers'la aynı bölümden, tüm salakları orada mı besliyorlar? Peabody, dedi kızgın bir sesle. Evet efendim, ben Roosevelt'le temas kuruyorum. Sanırım onu görüşmek için mümkün olan en kısa süre içerisinde oraya getirmemi isteyeceksiniz. Onun o sefil kıçının bir saat içinde ofisimde olmasını istiyorum. Fini, teşekkürler. Başka bir şey var mı elinde? Bu kadın benzer suçlara uyan tek bölge sakini. Senin bu işte bir an önce ilerlemeyi arzu ettiğini sanıyorum. Kalan diğer vakalar üzerinde McNab'i görevlendireceğim. Eğer herhangi bir bilgi gelirse lütfen beni aramasını istediğimi söyler misin ona? Ve elinde olanları benim ofis ve evdeki bilgisayar ünitelerime aktarır mısınız? Aktardık bile. Belli belirsiz bir gülüşle Fini, epeydir bu kadar eğlenmemiştim. Senin Roswell'i nasıl oyacağını seyredebilir miyim? Asla olmaz. Sen ne diye bana yardım etmiyorsun? Bunu söylemeni umuyordum. Bu işi burada bitirelim, Peabody. Roswell bir saat içinde rapor veriyor olacak teminim. Peabody memnuniyetini saklamaya çabalayarak, ben onun sizden çok korkacağına inanıyorum. Eve gülümsedi. Korkmalı. Ofisimde olacağım. Buraya geldiğinde beni bul. Odasından içeri girdiğinde telefonu çalıyordu. Çekmecesinde yiyecek bir şeyler ararken çağrısını da yanıtladı. Selam teğmen. Ekranı açtı. Arayanın Rourke olduğunu görünce araştırmaya devam etmek için sandalyesine oturdu. Birisi benim yiyeceklerimi çalıyor olmalı diye şikayet etti. Polislere güven olmaz. Daha yakına gel. Lanet olası şekerleme çubuğunu bulmak istiyordu. Ne? Onu nereden aldın? Neyi? Aha! Bunu bulamadın değil mi seni hırsız piç? Zafer edasıyla sarı kağıt yanının altından bir şekerleme aldı. Eve, yüzünü nasıl murarttın? Ne? Rourke'un neşeli sesinin üzüntüyle değişmesi onu gülümsetti. Bilardo oynarken oldu. Bir dakikalık küçük bir itiş kakış esnasında. Şu anda bir daha asla eskisi gibi olmayacak ıstakaları var ellerinde. Rourke sıktığı yumruklarını rahatlatması için kendi kendine telkinde bulundu. Eve'in üzerinde böylesi izler görmek onu çok üzüyordu. Bana bu tür oyunlardan hoşlandığını hiç söylemedin. Seninle bir maç yapmamız gerek. Ne zaman istersen, her yerde olabilir. Bu gece değil, korkarım ben biraz gecikeceğim. Rourke'un ona rutin bir biçimde nerede olduğunu bildirmesi Eve'i hayrete düşürüyordu. ''Bir randevun mu var?'' ''Ben zaten bir randevudayım. Los Angeles'tayım. Acil ilgilenmem gereken küçük bir sorun nedeniyle buradayım. Fakat gece evde olacağım.'' ''Hava nasıl orada?'' ''Harika. Güneşli ve 70 derece.'' dedi ve gülümsedi. ''Sen benimle olmadığın için pek keyifli değil gibi görüneceğim.'' ''Tamam, öyle yap. Sonra görüşürüz.'' ''Bilardo masalarından uzak dur Teğmen.'' ''Peki.'' İyi, ekranın kapanmasını izledi ve eve gittiği zaman Rourke'un orada olmayacak olması nedeniyle bu belli belirsiz memnuniyetsizlik hissini duymamış olmayı diledi. Bir yıldan daha az bir süredir eve gittiğinde onu evde bulmaya çok alışmıştı. Kendi kendine sinirlendi ve bilgisayarıyla ilgilenmeye başladı. Ruhsal olarak o denli dağılmış ve dalgındı ki bilgisayar tekrar vızırdamaya başladığında onu yumruklamak bile istememişti. Snooks ve Spindler'la ilgili dosyaları istetti. Her ikisinin de görüntülerinin çatlamış ekrana yansıması komutunu verdi. Tükenmiş diye düşündü. Her ikisinin de yüzünde bunlar vardı. Fakat Snooks'un yüzünde bir çeşit acıklı bir tatlılık vardı. Spindler'a gelince onda tatlılık namına hiçbir şey yoktu. Aralarında 20 yaş kadar bir fark vardı. Cinsiyetleri farklıydı. Irkları farklı, farklı özgeçmişler. Spindler'ın cinayet mahallini göster diye komut verdi. Oda sadece uyumak içindi. Küçük, tıkış tıkış eşya dolu, bir duvarda el kadar bir genişlikte tek bir penceresi vardı. Fakat Eve odanın temiz olduğunu fark etti. Derli topluydu. Spindler kanlı, solmuş çarşafın üzerinde yatıyordu. Gözleri kapalıydı, ağzı gevşemişti. Çıplaktı ve vücudu çok korkunç görünüyordu. Eve, yatağın yanında geceliğe benzer bir şeyin özenle katlanmış olduğunu ve masanın üzerine konduğunu görebiliyordu. Yatağını lekelemiş o kan olmasaydı belki de uyuyor olabilirdi. Onu ilaç verdikten sonra soymuş olabileceklerine karar verdi. Geceliği katladılar, düzenli ve titiz bir biçimde. Bunu nasıl seçmiş olmalılar diye merak etti ve neden? Bir sonraki fotoğrafta olay yeri ekibi cesedi çevirmişti. Kamera zoom yaptığında haysiyet, haya hepsi bir kenara itilmişti. Sıska bir bedende cılız bacaklar, sarkık memeler, buruşuk cilt. Spindler'ın kazancını vücut bakımına harcamamış olmasının akıllıca bir şey olduğunu düşündü Eve. Yarayı kapat komutunu verdi ve resim değişti. Yine ameliyat yapılmıştı. Ama kesilen yerler Eve'in hayal ettiğinden daha dardı. Adeta bir şey yapılmamış gibi incecikti. Kadını tekrar eski haline getirmek için kesilen yerleri dikmemişlerdi ama kanı durdurmuşlardı. Eve, bunun da bir rutin olduğu sonucuna vardı. Kibir. Cerrahlar bu kapatma işlerini kendileri için astları tarafından yapılmasını istemezler miydi? Büyük ve asıl önemli olan iş zaten yapılmıştır. Öyleyse daha az çarpıcı, küçük bir dikme işi de neden bir başkasına yaptırılmasın ki? Bilgisayar, her iki ceset üzerinde uygulanan cerrahi işlemleri analiz et. Ondan sonra da olasılık taramasını yap. Her iki prosedürün de aynı insan tarafından yapılmış olmasının olasılık yüzdesi nedir? Çalışıyor. Analiz için yaklaşık 10 dakikaya ihtiyaç var. Güzel. Ayağa kalktı, dışarıyı izlemek için camın önüne yürüdü. Gökyüzü mor rengine bürünmüştü. Şiddetli esen rüzgarın etkisiyle sallanan minikopterlerden birisini görebiliyordu. Vardiya bitiminden önce kar ya da karla karışık bir yağmur yağabilir diye düşündü. Eve giderken araba kullanmak zorlu olacak gibiydi. Rourke'u düşündü. 3000 kilometre uzakta, palmiye ağaçları ve masmavi bir gökyüzünün altında. Bu gece kar yağdığında ve delicesine bağırarak sokakları susturduğunda, paslı bir fıçının içinde yakılmış iğrenç bir ateşin etrafında minicik bir ısıya erişmek için çabalayan o isimsiz ruhları düşündü. Dalgın dalgın parmaklarıyla pencereye dokundu, teninin soğukluğunu hissederek. Bu durum onda çok uzun süredir hatırlamak istemediği, küçük bir kız olduğu dönemin acı bir anını hatırlattı. Camlarının kırık olduğu ve içerideki ısının dışarıya uçup gittiği, bu yüzden rüzgarın kırılmış cama doğru acı acı haykırdığı, duvarlarını salladığı ve buzlu yumruk gibi teninin üzerinde patladığı korkunç odalardan birisine kapatılmıştı. Soğuktu. Çok soğuktu. çok açtı ve çok korkmuştu. Karanlıkta yapayalnız oturuyordu, babasının geleceğini bilerek. Onun gelmesi demek, yatağa düşüp onu rahat bırakacak kadar sarhoş olmadığı anlamına geliyordu. Ondan ve takır takır titreten soğuktan saklanmak için sigara ve ter kokan sandalyenin arkasına saklanırdı ama babası rahat bırakmazdı. Orada titreyerek uykuya dalardı. Fakat babası eve geldiğinde yeterince sarhoş olmadığından ondan ya da şiddetten kaçamazdı. Chicago. Bu sözcük ağzından fırlamıştı boğazını yakan bir zehir gibi ve her iki eli de kalbinin üstünde yumruğunu sıkmış bir şekilde kendisine geldi. Ve Eve yine o dondurucu odadaymış gibi titriyordu. Bu nereden çıktı? Oranın Chicago olduğunu nasıl bilmişti? Neden böylesine emindi? Ve bu ne anlama geliyordu? Şimdi ise kızgın bir şekilde bir yumruğunu hafifçe sıktı, hafifçe cama vurdu. Artık bitmişti, sona ermişti. Sona ermiş olmalıydı. Analiz tamamlandı. Olasılık oranına başlıyor. Gözlerini bir an kapattı. Elleriyle kurumuş dudaklarını sertçe ovaladı. Şu an ne olduğunu, nerede olduğunu hatırlattı kendine ve işi adalet yanıtlar diye telkin etti kendine. Fakat sandalyesine oturduğunda başı çatlayacak gibi ağrıyordu. Olasılık oranı tamamlandı. Her iki cesetteki prosedürlerin aynı insan tarafından yapılmış olması olasılığı %97.8'dir. Tamam, dedi Eve yumuşak bir şekilde. Tamam. Her ikisini de yapan aynı kişi. Şimdi önemli olan kaç kişi oldukları. Hesaplamak için yetersiz bilgi. Bunu sana demedim gerzek. Dalgındı. Daha sonra öne doğru eğildi. Bulanan midesini ve ağrıyan başını unutarak yavaşça ve dikkatli bir biçimde bu bilgilerin içinde bir çıkış yolu aramaya koyuldu. Peabody kapıyı güçlü bir şekilde çalıp kafasını uzatıncaya değin, bu bilgi yığınını detaylı bir şekilde inceledi. Roosevelt burada. Harika. Peabody'nin Roosevelt'e acıdığını hissetti. Nihayetinde o da bir insandı. Başlamak üzere olan şovu dört gözle beklediğini sezerek ayağa kalktığında Eve'in gözlerinde bir pırıltı belirmişti. Konferans salonuna doğru Eve'i takip ederken Peabody duygularını saklamaya özen gösteriyordu. Roosevelt şişman ve keldi. Eğer egzersiz yapmak için çok tembel ya da aptal olmasaydı, bir dedektif maaşı standart bir vücut bakımı için yeterliydi. Bu maaş aynı zamanda saç ekimi tedavisine de yeterliydi. Fakat onun nasıl göründüğü konusunun Roosevelt'in derin ve tutkulu kumar aşkıyla yarışması mümkün değildi. Bu aşk tek taraflı bir aşktı. Kumarı Roosevelt'in aşkına karşılık vermiyordu. O onu cezalandırıyordu, onunla alay ediyordu. Kumar ona hep bu alandaki yeteneksizliğini anımsatıyordu. Fakat yine de ondan uzak kalamıyordu. Bu yüzden polis merkezine yakın bir batakhaneye 1-2 dakikalık uzaklıkta, küçük boktan bir blokta yaşıyordu. Bahis ödülünü kazanacak kadar şanslı olduğunda, kazandıkları önceki kayıplarınca hortumlanıyordu. Sürekli olarak omurga kırıcılar üzerine oyun oynuyor, bahse giriyordu. Eve, bu detayların bir kısmına az önce incelediği dosyalardan erişmişti. Konferans odasında bekleyen adamın tükenmiş, geçmişte onu üstün kılan başarıları, yetenekleri yitirmiş ve sadece emeklilik maaşı için kilometre dolduran bir polis olduğunu gördü. Eve içeri girdiğinde ayağa kalkmamış fakat toplantı masasına yaslanarak dikilmeye devam etmişti. Eve onun üzerinde üstünlük kurabilmek için sessizce onu süzmeyi sürdürdü. Ta ki yüzü kızarıp ayağa kalkıncaya değin. Ve Peabody haklıydı diye düşündü. Aldırmazlık gösterisi altında gözlerinde korku vardı. Teğmen Dallas? Evet, doğru Roosevelt. Sandalyeyi parmağıyla dürterek ona oturmaya davet etti. Bir kez daha hiçbir şey söylemedi. Sessizliğin sinirleri un ufak edercesine harap ederek, alabildiğine gererek, İnsanı korumasız bırakan bir yönü vardı. Gerilmiş sinirlerinde gerçeğin söyletilmesinde oldukça güçlü bir etkisi vardı. Neden buradayım Teğmen? Görevini yarım yamalak yaptığın için. Eve masanın kenarına oturdu. Spindler vakası senin vakan Roosevelt. Bana bunu anlat. Spindler? Boş boş bakıyordu. Aman Allah'ım Teğmen, benim elimde bir yığın vaka var. İsimlerini kim hatırlayabilir? İyi bir polis hatırlar diye düşündü. Aaron Spindler, bir fahişeydi. Belki bu senin hafızanı canlandırır. Bazı iç organları eksikti. O, şüphesiz, anlamıştı. Onları yatakta satmış. Orada çok şey satmış olduğundan herhalde komik görünüyor. Bu ironisine kimsenin gülmekten katılmadığını görünce boğazını temizledi. Doğru Teğmen, kadın yanında çalıştırdığı genç fahişeleri ve onların müşterilerini de her zaman kızdırırmış. Böyle bir ünü var. Çoğu kez kendisini caz sokağına atarmış. Size onun için hiç kimsenin tek kelime iyi bir söz söylemediğini söyleyebilirim. Hiç kimsenin de bir damla gözyaşı dökmediğini. Ondan bıkıp usanmış kızlardan birisi ya da müşterilerinden birisinin bunu yapmış olabileceğini düşünüyorum. Ne olmuş ki? Toplum için hiç olmak büyük bir kayıp değil. Sen aptalsın Roosevelt ve bu benim yeterince sinirlerimi bozuyor. Ama bir yandan da senin doğuştan aptal olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Fakat polis olmuşsun. Bu da senin bilgisiz biri olamayacağın anlamına geliyor ve bir vakanın senin zamanına değip değmeyeceği konusuna karar veremeyeceğinden emin ol. Bu konuda yaptığın araştırma fıkra gibi. Raporun gülünç ve çıkardığın sonuçlarsa ahmakça. Hey, ben görevimi yaptım. Berbat bir biçimde yaptın. Eve bilgisayarına bağlandı. Ekranına bir görüntü getirdi. Spindler'ın etindeki özenli kesi kaplamıştı ekranı. Sen bana bunu bir fahişenin mi yapmış olabileceğini söylüyorsun? Eğer öyleyse bu kadın neden bir sağlık merkezinde yılda 7 haneli bir para kazanmıyor? Belki de bir müşteridir. Fakat Spindler bunlarla doğrudan uğraşmazdı ki. Bir müşteri ona nasıl ulaşmış olabilir? Neden? Neden lanet olasıca onun organlarını almış olsun? Deli bir katilin kafasında neler olabilir ben nereden bilebilirim? Bu nedenle senin bugünden sonra cinayet masasında çalışmaman gerektiği konusuyla ilgileneceğim. Hey, bir dakika bekle. Ayağa kalkmıştı. Eve'le göz göze geldiler. Peabody, Feeney'e tepkisini ölçmek için baktı. Onun muzip gülüşünü gördü. Bu konuda benim amirime gidip beni sıkıntıya sokmak için hiçbir gerekçen yok. Bu vakada ben talimatnameye uygun davrandım. O zaman senin talimatnamenin bazı sayfaları eksik. Sen organ nakli ve dağıtımı yapan merkezlerin peşine düşmedin. Cerrahlarla ilgili herhangi bir iz sürmedin. Ve asla illegal organ nakliyle ilgili kara borsa kaynaklarıyla irtibat kurmaya teşebbüs dahi etmedin. Neden böyle lanet olası bir işi yapaydım ki? Öne doğru eğilince ayak parmakları Eve'inkilere çarptı. Kafadan sakat birisi onu kesip açmış ve bazı hatıra eşyaları almış. Vaka kapanmış. Hangi lanet olası insan kullanılmış bir orospuyu önemser ki? Ben önemserim ve eğer 5 saniye içinde gözümün önünden çekilmezsen seni rapor ederim. Bu onun 3 saniyesini almıştı. Dişlerini görülür bir biçimde sıkarak kenara çekilmişti. Ben görevimi yaptım. Beni üzmek için hiçbir gerekçen yok. Roosevelt, bombok bir iş yaptın. Ve senin yaptığın işlerden birisi benimkiyle çakışınca senin ne kadar boktan bir iş yapmış olduğunu gördüm. Birçok nedenim var. Kaldırımda uyuyan bir adamım var. Kalbi eksik. Olasılık taramamda bana Spindler'ı kesip açanla bu kişinin aynı kişi olduğunu söylüyor. Senin bu işin içine ettiğini duydum. Roosevelt o anda gülümsedi. Ona kafa tutuyordu. Bowers'ı tanıyorsun, değil mi? O sana hayran sayılmaz. Bak şimdi bu beni incitti Roosevelt. Bu benim duygularımı incitir ve benim duygularım incinirse bunun acısını bir başkasından çıkarmayı severim. Aşağıya doğru eğildi. Bu kişinin sen olmasını ister misin? Eğer yalnız olsalardı rahatlıkla boyun eğebilirdi. Fakat odada iki polis daha vardı. Ötebilecek iki ağız daha. Eğer bana elini sürersen bir şikayet dosyası hazırlarım. Aynen Bowers'ın yaptığı gibi. O zaman Whitney'in gözdesi olmak seni soruşturmadan kurtaramaz. Yumruklarını sıkarak ona vurmak istemişti. Duydun değil mi Feeney? Roosevelt beni gammazlayacakmış. Bundan ötürü çizmelerinin içinde titrediğini görebiliyorum Dallas. Feeney neşeli bir şekilde öne doğru yürüdü. Bu şişko ahmağı senin için pataklamama izin ver. Gerçekten çok naziksin Feeney. Fakat bu meseleyi önce olgun yetişkinler gibi ele alalım. Roosevelt, beni hasta ediyorsun. Bu rozeti yıllar önce almayı hak kazanmış olabilirsin. Ama şu anda senin bunu hak ettiğini düşünmüyorum. Sen işin en kötü ama ince olduğu kadar da en zor detaylarını içeren cesedin kaldırılması işinden sorumlu olmayı hak etmiyorsun. Ve bu da benim raporumda aynen böyle yer alacak. Bu arada sen Spindler vakasından artık sorumlu değilsin. Tüm raporları yardımcıma teslim ediyorsun. Bu talimatı doğrudan kendi amirimden almadan yerine getirmem. Şu anda utanmamak çok önemliydi. Fakat mağrur ve üzgün görünmek için sarf ettiği çaba dahi kifayetsiz kalmıştı. Ben seninle çalışmıyorum ki Dallas ve senin rütben, senin şöhretin ve kocanın tüm parası beni önünde diz çöktürtemez. Belirtildiği gibi Peabody, 162'den yüzbaşı Deservez ile irtibat kurun. Peki efendim. Öfkesine hakim oldu. Fakat bu onun için hiç de kolay olmamıştı. Başı artık daha çok ağrıyordu ve midesindeki yumrular neredeyse diş çıkarmaya başlamıştı. Bunun bir parça Roosevelt'in terleyişini izleyebilmesine katkısı olmuştu. Eve, bir yandan titiz bir şekilde detayların ana hatlarını çıkarırken, bir yandan da onun araştırmasını parçalara bölerek yırtıyor ve vakanın transferini rica ediyordu. Deservez konuyu incelemek için bir saat rica etti. Fakat herkes bunun şeklen yapılmış bir şey olduğunu biliyordu. Roosevelt dışarıdaydı ve muhtemelen kendi bölümünün başından alınacağı, bir geri terfiye maruz kalacağı kesindi. Eve, iletti tamamlandığında dosya ve diskleri bir araya topladı. "Sen atıldın dedektif," dedi. Yüzü öfke ve hayal kırıklığıyla bembeyaz olmuş Roosevelt ayağa kalktı. "Bowers haklıymış. Umarım seni gömer." Eve, onun olduğu yöne doğru baktı. "Dedektif Roosevelt, atıldınız. Peabody Morris'le görüş. Birinciyle bağlantısı olan bu cinayetten de haberinin olması gerekir. Finney McNabb neyle gelecek?" Roosevelt kızarmıştı. Kapı arkasından kapandığında Finney Eve sırıttı. "Bugünlerde bir dolu yeni dost edindiğinden emin olmalısın. Bu benim parlak şahsiyetim ve zekamdan kaynaklanıyor. Buna karşı koyamıyorlar. Tanrım, bu nasıl bir ahmaklıktır?" Canı sıkılmıştı ama bu duygudan kurtulmak için oturdu. "Ben şu Kanal Caddesi kliniğini bir kontrol edeceğim. Spindler son 12 yıldır sağlık kontrolleri için burayı kullanmış. Belki Sunuksun da birkaç kez yolu düşmüştür. Buradan başlamak gerek. Peabody, sen benimle geliyorsun." Asansörle doğrudan garaj katına indi ve daha asansörün kapısından dışarı adım atar atmaz Finney Eve arıyordu. "Bir şey mi oldu? Ne var?" "McNabb, James Mott adında bir başka uyuşturucu bağımlısına daha rastlamış. 3 ay önceye ait bir başka kalp hırsızlığı." 3 ay? Kimmiş araştırma ekibinin başındaki? Sorumluları kimler?" "Bu olay New York polisinin sorumluluğunda değilmiş. Bu iş Chicago'nun." "Ne?" Soğuğun teninin üzerinde yarattığı titreme ve camdaki kırığın görüntüsü geri gelmişti. "Chicago," diye tekrarladı. "Sen iyi misin?" dedi Finney. "Evet, evet. Bu konuyla ilgili önemli bilgileri ve sorumlusunun ismini Peabody'ye aktarabilir misin? Dosyalar ve vakanın durumu ile ilgili olarak Chicago Polis ve Güvenlik Teşkilatı'nı aratacağım." "Elbette, sorun yok. Belki de bir şeyler yemelisin ufaklık. Hasta gibi görünüyorsun." "Ben iyiyim. McNabb'e iyi iş çıkardığını ve bunu sürdürmesini söylediğimi ilet." "Bir sorun mu var efendim?" dedi Peabody. "Hayır." Eve arabasına bindi. "Chicago'da bir tane daha vakamız var. Finney bununla ilgili bilgiyi sana gönderecek. Ekip sorumlusundan ve bölümün şefinden konuyla ilgili bilgilerin kopyası için bir ricada bulun. Komutana bir kopya yolla ve talimatnameye göre hareket et. Fakat hızlı ol." Peabody gayet ciddi bir biçimde, "Bazılarının tam aksine ben talimatnamenin tüm kurallarını biliyorum. Roosevelt gibi bir gerzek nasıl olur da dedektif olabilir? Çünkü hayat çoğu kez berbattır." Hayat, Kanal Caddesi kliniğindeki hastalar için gerçekten de çok kötü ve berbattı. Burası acı, umutsuzluk ve ölümle doluydu ağzına kadar. Yıpranmış yüzlü bir kadın bir bebeği emzirirken, yeni yürüyen diğer küçük çocuğu da ayağının dibinde oturuyor ve ağlıyordu. Yarım düzine sokak kadını, gece işi için mevzuat gereği uygun durumda olup olmadıklarını belirlemek üzere, sağlık kontrolleri için sıralarını bekliyorlardı. Donuk bakışlarla ve hayli sıkılmış. Eve, masanın arkasında çalışan hemşirenin bulunduğu camekanlı bölmeye doğru güçlükle ilerledi. Bıkkın ve donuk bir sesle, ''Bilgilerini gir, sağlık kart numaranı, kimlik numaranı ve şu anki adresini yaz.'' Yanıt olarak Eve, rozetini çıkardı ve güçlendirilmiş camın arkasından yukarıya doğru kaldırdı. Sorumlu kim? Hemşirenin dikkatini rozete çekti. Bugün sorumlu doktor, Doktor DiMatto olacak. Şu anda hastası var yanında. Orada arkada bir ofis var mı? Özel bir oda yani. Eğer ofisi soruyorsanız var. Eve başını çevirdiğinde hemşire sinirli bir biçimde kapının üzerindeki kilidin şifresini açtı. Gözle görülür bir isteksizlikle ayaklarını sürüyerek kısa bir koridordan içeriye doğru yol göstererek yürüdü. Kapıdan içeriye doğru süzüldüklerinde Peabody etrafa şöyle bir göz gezdirdi. Daha önce böylesi bir yerde hiç bulunmamıştım. Şanslı olduğunu bil. Eve böylesi yerlerde çok zaman geçirmişti. Devlet vesayeti altındaki çocuklara özel sağlık hizmeti olanağı ya da lüks, pahalı kliniklerden yararlanma olanağı sunmuyordu. Hemşirenin el hareketleriyle rotasyondaki doktorların ofis olarak kullandıkları kutu genişliğindeki odaya girdiler. İki sandalye, ancak bir sandık büyüklüğünde bir masa ve bir de bilgisayar vardı. Eve, cihaza bakarak bunun kendi ofisinde kullanmak zorunda olduğu bilgisayar sisteminden daha da kötü olduğunu düşündü. Ofisin penceresi yoktu. Fakat birisi odayı resimlerle ve ufalanmış bir saksının içinde hayatta kalmaya çabalayan yeşil bir sarmaşıkla canlandırmaya çalışmıştı. Ve bir de duvar rafı vardı. İçine yıkıldı yıkılacak hissini veren bir yığın eşya konmuştu. Bir insan vücudu modelinin arasına sıkıştırılmış küçük bir kağıt çiçek buketi. Snooks diye söylendi kendi kendine. O burayı kullanmış. Efendim? Onun çiçekleri. Eve onları raftan aldı. O burada birisini bunları verebilecek kadar sevmiş olmalı. Peabody, şimdi bağlantımızı kurduk. Kapı aniden açıldığında Eve çiçekleri hala elinde tutuyordu. İçeri giren genç, ufak tefek, beyaz önlüğü ve solmuş bluciniyle bir kadındı. Saçları kısaydı ve hatta Eve'in saçlarından daha dağınıktı. Buna rağmen bal rengi saçları ve gül rengi yüzü belirgin bir biçimde güzelliğini ortaya çıkarıyordu. Tehdit eder gibi konuşuyordu. 3 dakikanız var. Bir dolu hastan bekliyor ve polis olmanız, dilediğiniz gibi buraya gelip hafiyelik yapacağınız anlamına gelmiyor. Bu konuşma onu birçok nedenle rahatsız etmişti. Fakat doktorun gri gözlerinin altındaki yorgunluk izleri, takındığı tavırdaki sertliği, buna karşı geliştirdiği savunma şekli tanıdık geldi ona. O da çoğu kez yorgunluktan baygın düşünceye kadar çalışmış olduğu için belki de bunun izlerini görür görmez tanıyor ve böylesi insanlara sempati duyuyordu. ''Eminim bu günler halkın yoğun olarak geldiği günler,'' dedi Peabody. ''İyi, birkaç hasta hakkında bilgiye ihtiyacım var. DiMatto, Dr. Lewis ve ben hastalar hakkındaki bilgileri dışarıya veremeyiz. İster polis olun, ister başka biri. Bu durumda bu kadarsa...'' ''Ölen hastalar,'' dedi İyi. Lewis tekrar kapıya doğru hızla fırladığında. ''Öldürülmüş hastalar. Ben cinayet masasındanım.'' Lewis geriye dönerek Eve daha dikkatli baktı. Gördüğü çok zayıf bir vücut, sert bir yüz ve yorgun bakışlardı. ''Siz bir cinayeti mi araştırıyorsunuz?'' ''Cinayetler, iki tane.'' Lewis'i izleyerek kağıt çiçekleri uzattı. ''Sizin mi?'' ''Evet, öyle.'' Yüzünü bir endişe kaplamıştı. ''Yoo, Snooks olamaz. Snooks'u kim öldürebilir ki? Ondan daha zararsız bir insan olamaz. Sizin hastanız mıydı? O kimsenin hastası değildi. Külüstür olmuş kahve makinesine doğru yürüdü ve kahve tuşuna bastı. Her hafta yerinde tedavi için bir karavanla dolaşırız. Makine garip bir ses çıkardı ve Lewis küfrederek makinenin kolunu hızla çekti. İçinde çamur gibi bir birikinti vardı. Fincanları çıkar diye söylendi ve kapısını açık bıraktı. Bütçemizi kesmeye devam ediyorlar. Bana biraz onu anlatır mısınız? Ben Snooks'u civarda tıbbi yardım karavanındaki görevim esnasında görürdüm. Bir ay kadar önce muayene olması için ikna etmiştim. Tedavi olmazsa 6 ay içinde kanserden öleceğini saptamam bana pahalıya patlamıştı. Bunu ona her yönüyle anlatmaya çalıştım fakat o hiç aldırmadı. Bana bu çiçekleri vermiş ve iyi bir kız olduğumu söylemişti. Akli dengesi yerindeydi, her ne kadar bir psikiyatriste gitmesi için onu ayartamadıysam da. Bu teklifimi hiç umursamadı bile. Muayene kayıtları vardır sizde. Bir yerlerden bulup çıkarırım tabii ama sorun ne? Eğer öldürüldüyse kansere yenik düşmemiş demektir. Dosyalarım için istiyorum dedi Eve. Ve bir de Aaron Spindler'a ait kayıtlarınız gerek. Sağlık kontrollerini burada yaptırırmış. Spindler? Onun benim hastam olup olmadığını bilmiyorum. Fakat Teğmen, eğer hasta kayıtlarını istiyorsanız bana daha fazla bilgi vermeniz gerekir. Nasıl ölmüşler? Ameliyat esnasında denebilir kısaca dedi Eve ve tüm detayları ona anlattı. Louis o ilk şoku atlattıktan sonra soğuk ve keyifsiz bir şekilde konuşmayı sürdürdüler. Louis bekledi, düşündü, daha sonra kafasını salladı. Spindler'ı bilemeyeceğim. Fakat Sunuks'un çalınmaya değer hiçbir organı yoktu, kara borsada kullanmak için bile olsa. Birisi onun kalbini almış ve bunu çok nitelikli bir cerrahi girişimle yapmış. Sizin en iyi cerrah danışmanınız kim? Bizim dışarıdan danışmanımız yok dedi Louis, bezgin bir şekilde. Cerrah benim. Eğer beni sorgulayacaksanız hastalarımı bitirene kadar beklemeniz gerekecek. Eve belli belirsiz gülümsedi. Ben sizi şu anda suçlamıyorum. Siz suçunuzu itiraf etmek istemedikçe. Eve çantasından kurbanlara ait iki fotoğraf çıkardı. Louis inceledi. Birisinin büyülü elleri olmalı diye söylendi kendi kendine. Ben de iyiyimdir ama böylesi bir yeteneğe yaklaşamam. Bunu bir de kaldırımda uyuyan birisinin barakasında başarabilmek, o koşullarda inanılmaz. Başını salladı. Fotoğrafları geri verdi. Bu ellerin yaptığı şeyden iğreniyorum ama onların yeteneğini takdir ediyorum Teğmen. Bu ellerin kim olabileceği hakkında bir fikriniz var mı? Bu mesleğin ilahlarının arasına pek katılmam ve burada aradığınız her kimse böyle biri. İlahlardan birisi yani. Size istediklerinizi vermek üzere Jenny yollayacağım. Hastalarıma dönmek zorundayım. Fakat çiçekleri tekrar incelemek için duraksadı. Gözlerinde yorgunluktan daha başka bir şey belirdi. Bu kederdi galiba. İnsanları öldüren hemen hemen her katilin, birisi dışında, kökünü kurutmayı ya da tedavi etmeyi öğrendik. Bazıları henüz daha ömürleri dolmadan, herhangi bir şekilde çok fakir oldukları, çok korktukları ya da yardım almakta çok inatçı oldukları için acı çekiyor ve ölüyor. Fakat biz bu işten para yontmaya devam ediyoruz. Sonuçta biz kazanıyoruz. Geri dönüp Eve doğru baktı. Ben buna inanıyorum. Biz bu cephede kazanıyoruz. Fakat sizin cephenizde Teğmen, hiçbir zaman tam zafer söz konusu olamayacak. İnsanın en doğal düşmanı, yırtıcı bir hayvan gibi her zaman kendisi olmuştur. Bu yüzden ben diğerleri onu kessin ya da doğrasın ya da dövsün diye bedenleri tedavi etmeye, siz de onlardan geriye kalanları, çöpleri toplamaya devam edeceksiniz. Ben zaferlerimi kazanıyorum doktor. Her seferinde böylesi bir hayvanı kafese, kodese soktukça ben kendi zaferimi kazanıyorum. Ve bir tane de Sunuks ve Spindler için kazanacağım. Buna güvenebilirsiniz. Ben hiçbir şeye güvenmem. Louis, acıları olan, umutsuz insanların onu beklediği yere doğru yürüyerek dışarı çıktı. Ben eğleniyorum. Büyük ve önemli işler. Her şeye rağmen dinlenerek ve eğlenerek dengelenmelidir. Bunca önemli işimin arasında inatçılığıyla, yaptığı işin peşini bırakmamasıyla ünlü bir kadınla kapışır buldum kendimi. Anlatıldığı gibi akıllı bir kadındı, yetenekli ve kararlı birisi. Ancak Eve Dallas ne kadar azimli, akıllı ve kararlı olursa olsun alt tarafı bir polis. Ben daha önce de polislerin üstesinden gelmeyi başarmıştım. Ve onların şu ya da bu şekilde kolaylıkla işleri bitirilebilir. Bu kanunları empoze etmeye çalışan insanlar, ki kanunlar bir rüzgar gibi kolaylıkla ve sıklıkla değiştirilirler, benim üzerimde herhangi bir yargılama yetkileri olduğuna inanıyor olmalılar. Bulaşıcı hastalıkları olan, çürümüş ve toplumun kendisi tarafından mahkum edilmişlerin kanunları, şimdi onlardan öc alıyordu. Bu işe yaramaz yaratıklar, kutuları içine tıkıldıklarında ve kendi pislikleri içinde yatarken kanunlar ve adalet naraları neredeydi? Bunlar iğrenç bir ortama hapsedilirken, yok sayılarak ya da aşağılanarak yaşarken, bu damarlar öldükten sonra yaşarken başarabileceğinden daha büyük bir amaca hizmet ediyorlar. Fakat eğer cinayet olarak nitelendiriliyorlarsa, o zaman o da kabulüm. İnatçı Teğmen'in meydan okumasını da kabul ettiğim gibi. Hadi, onun bu işi kurcalamasına, dürtmesine, düşünüp taşınmasına ve bulup ortaya çıkarmasına müsaade edelim. Eminim bu güç gösterisinden çok keyif alacağım. Ve eğer bir baş belası olmaya kalkarsa, eğer talihin bir cilvesiyle bana ve yaptığım işe engel olmaya kalkarsa, o zaman hakkından gelinir. Teğmen Dallas'ın Kendi Zaafları Olsa Da 10. Ayrımın Sonu Sayfa 119 Devamı 11. Ayrımda